Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, yeni bir Kültürden İrfan'a programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Her zaman olduğu gibi Abdurrahman Topbaş Bey ile beraberiz ve kültürümüzü, irfanımızı değerlendiriyoruz. Kadim değerlerimize, kadim kavramlarımıza, sözcüklerimize kültür ve irfan gözüyle bakmaya çalışıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk efendim, sabah bulduk.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Hamdolsun, sizler iyisiniz.
Hamdolsun, bizler de iyiyiz. Kudüs bizim kutsalımız, olmazsa olmazımız. Aslında böyle protest zamanlarda sürekli olarak gündemimizde olan, sloganlarımızın başında olan bir mekan.
Evet.
Her zaman hayalimizde olan bir mekan. Ve bir umreden sonra Müslümanların belki en fazla gitmek istedikleri bir mekan. Gittiklerinde de aslında kendilerine geldikleri bir mekan.
Doğru.
Siz oradaydınız. Bir orayı belki teneffüs ettiniz, oranın havasını. Hı-hı. Şimdi bizimle paylaşmanızı istiyorum Kudüs'ü.
Tabii Kudüs tarihi olarak insanlık açısından çok kutsal bir şehir.
Evet.
Kuruluşu itibariyle Kubbetü Sahrası, Kıble Mescidi ve civarıyla o ayet-i kerimede belirtilen Barekne Havlehu.
Hı-hı.
Yani çevresini mübarek kıldığımız şehir,
evet,
diye belirttiği yer. Tabii şöyle de bir şey var. İşte Mescid-i Aksa, Aksa uzak demek. Esasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den Kudüs'e değil, herhalde Bedir civarlarında bir tarafı da oraya gitti, onu kastetti. İşte Miraç yoktur vesaire falan. Böyle modernist olduğunu söyleyen insanlar. İşte oradan Emeviler Mekke'deki bir takım sıkıntılara binaen Müslüman toplulukları Kudüs'e çekmek için çalışmalar yaptılar. İşte Kubbetü Sahra o zaman yapıldı falan diye bir takım şeyler. Bunların bir kısmı doğru da olabilir ama Kudüs'ün, mübarek beldenin kutsiyetini ve ayette oranın söylendiğini, oranın belirtildiğini üstünü gölgeleyecek bir durum yok. Ama tabii ilim böyle bir şeydir. Devamlı bir şeyler üretiriz. Bir kısmı gerçekten teoridir. Bir kısmı ayaklar üstünde durur, bir kısmı havada uçar, fark etmez yani. Ama Kudüs'ü yaşadığınızda gerçekten Cenab-ı Hakk'ın o kadim coğrafyaya bir özellik atfettiğini görüyorsunuz zaten.
Hı hı.
Yani buradan böyle farklı çıkarımlar, farklı işte ne yaparsanız yapın.
Hı hı.
Çünkü mesela Kubbetü Sahra'da içindeki o taş, hı hı, mekan, yani biz üstüne, hı hı, Müslümanların mescit yaptığı, kubbe yaptığı yer, Yahudiler içinde mekan. Yahudiler de orayı dünyanın yaratılışında oradan başladığını, hı, yani malum bilinen teori işte soğuyor. Dönerek soğuyor, hı-hı, soğudukça taş yaşıyor vesaire, hı-hı, gibi başlayan fiziki olayların, hı-hı, merkezinin orada olduğu, oradan ilk taşın orada oluştuğu, oradan dünya yayıldığı gibi bir fikirleri var. Bunun için orayı da kutsal sayıyorlar. Tabii içine giremiyorlar. Kubbetü Sahra biraz yukarıda, yüksekte bir yer Mescid-i Aksa'nın içerisinde. O üst tarafa çıkaramıyorlar ama alt bahçeden onlar da belli izinle asker, polis eşliğinde ibadet ediyorlar, belli saatleri var. Gerçekten şehrin her tarafından peygamber, sahabe, aziz, o açıdan böyle bir zaman tünelinde gibisiniz. Özellikle de eski Kudüs ve divarına gezdiğinizde. Şimdi tabii surların içindeki eski Kudüs tamamen taştan şey yapılmış. Bütün yollar vesaire her yer taş. Tabii onun altyapısı, şehrin kurulması vesaire gerçekten müthiş bir insanoğlunun emeği var. Bizim tarihimiz itibariyle baktığımızda da en çok da hizmeti Memlükler, bugüne kadar yaşayan pek çok eser onların ihyasıyla Memlükler yapılmış. Osmanlı bu noktada eklemeler ve sağlamlaşma ile ilgili bir takım faaliyetler yapmış ama eski Kudüs'te çok fazla Osmanlı eseri yok. Çünkü bakmış ki ihtiyacın, hı hı, büyük kısmı karşılanmış. Ya demiş ben bunu yaşatayım. O manada tamiratlar, tadilatlar vesaire.
Ufak eklemeler
tabii,
belki.
Tabii. Onlar yapmışlar.
Hı-hı.
Tabii bendeniz Memlukluyu da kendimden saydığım için.
Hı-hı.
Çünkü Türk hanedanları,
evet,
birbirleriyle çok mücadele etmişler. Yani bu hanedan daha iyi, bu hanedan, hı-hı, daha kötü ve o bize yakın vesaire gibi bir yaklaşım yerine sonuçta hepsi benim tarihimi oluşturuyor.
Tabii.
Arapçası Memluklular, Türkçesi Köremenler, devletin adı ki son dönemin Çerkez hanedanları var ama yine Türk isimleri kullanıyorlar. Tabi burada bir etnik köken üzerinden gitmiyoruz.
Hı hı.
Ama Müslümanların Orta Doğu coğrafyasına hakimiyetinde Türk kökenli hanedanların çok ciddi etkisi, hı hı, var. Tabi Selahaddin bu işin kralı. Onun için hani Kürtler Büyük Fatih diyor. Doğrudur, hı hı, yani gerçekten.
Evet.
Büyük bir Fatih. Ne kadar iftihar etseler az bir insan. Şurayı belirteyim sadece. Kudüs'ün fethi çok ilginç bir döneme tevafuk ediyor. Hı hı. Müslümanların ciddi bir kısmı Kudüs'ü yöneten kralın adil tutumu nedeniyle ya tamam evet Kudüs bizde değil ama Oradaki kutsallara gidip geliyoruz, ziyaret edebiliyoruz. Bizim için bir şey yok. Bu Haçlılarla savaşıp durmayalım gibi bir fikir var. Yani böyle bir ortamda veya bir takım oradaki kale beyleri, aşiret reisleri buna inanmışlar. Selahaddin bu iklimde önce onları ikna ediyor, sonra Haçlılar yeniyor. Yani içeride bir birlik oluşturuyor.
Sonra içerisinde. Dışarıya. Ama önemli bir nokta bence. Buraya atlamamak lazım. Hani Memlükler dedik ya, bizim aslında kendi kültürümüzde iki Türk bir araya gelince devlet kurar. Üç Türk bir araya gelince de birbirleriyle savaşırlar derler. Biz Osmanlılar zamanında bile genelde Osmanlı Devleti batıya sefer düzenleyeceği zaman önce doğudaki karışıklıkları bertaraf edip sonra batıya sefer düzenlemiştir. Bunu dış mihraklar bildikleri için aslında sürekli olarak doğuda bir karmaşa hakim olsun da bize sefer düzenlemesin diye sürekli doğuyu karıştırmaya başlamışlar. O yüzden doğru bir yerden başlamış aslında Selahaddin Eyyubi.
Okumak çok önemli. Yani manzarayı, olayı görmek, hani şimdi yeni büyük resmi görün büyük diye resmi Türkiye'de politik bir söylem var ya. O gerçekten manzarayı, resmi, fotoğrafı görüp okuduğunuzda ona göre bir iklim, bir düzen oluşturuyorsunuz ve o başarı getiriyor size. Bunu okuyamadığınızda olmuyor.
Evet.
İşte mesela tarihe bakalım. Büyük Cihangir padişahlara, Timur, Cengiz Han, Atilla vesaire, bunlar böyle, İskender. Hep Cihangir sultanlar, Napolyon. Gidiyorlar ve geri geliyorlar.
Evet.
Hakimiyeti yok, alan hakimiyeti yok. Yoksa öteki, efendim söyleyeyim, biraz güç gösterisi, biraz hazine toplamaya, belli yerleri vergiye bağlamaya bağlı bir sefer ki bu vergi bağlamaları da çok uzun gitmiyor. Osmanlı da öyle mesela, gelmişti Ankara Savaşı'ndan sonra bir süre mesela vergi veriyorlar Timurilere. Ama ondan sonra vergi kesiyorlar. O da hanedan karışıklık çıkınca bakıyorlar ki artık öyle bir güç kalmadı. Tabii bu da belki modern iktisat kuralları, ekonomi kurallarına bakınca fon oluşturma. Mesela ordu aynı zamanda bir fon oluşturma aracı gibi gözüküyor ama bizim tabii baktığımız yer medeniyet oluşturma.
Evet.
Yani bir medeniyet çıkıyor mu çıkmıyor mu? Bu yani acının sonunda, bu sertliğin sonunda,
sıkıntının sonunda
bir güzellik, bir yumuşaklık, bir rahmet oluşuyor mu? İşte İstanbul.
Tabii.
İçinde yaşadığımız şehir. Alınmış ve insanlığa ait o ortak medeniyet tekrar üstüne İslam mührü vurularak tekrar yüceltilmiş, yükseltilmiş. Tabii şöyle bir şey var. Yahudilerin de bir devleti olsun fikri ilk çıkış noktaları. Yani dünyada Yahudilerin de bir devleti olsun fikri. Ki bunu işte birkaç, Kudüs dışında birkaç yer içinde bu konuşulmuş. İşte Ukrayna'da konuşulmuş. Afrika'da konuşulmuş. Uzak Asya'da benzer yerler konuşulmuş.
Yani Yahudilere ait... Mezopotamya hakeza.
İşte zaten Mezopotamya'nın devamı olarak Kudüs var ama hani Orta Doğu dışında da bu konular konuşulmuş.
Ama Orta Doğu'yu vaat edilmiş topraklar olarak görüyorlar.
Tabii o işte birinci sürgün, ikinci sürgün diye bakarsanız oralarda ve tabii İsrailli Eşkenazlar kuruyor. Kimse bu detayları bilmiyor. Herkes Yahudi deyince böyle yeknesak, tek parça, Müslüman düşmanı vesaire gibi bir kafa var bizde. Yani onun için Orta Doğu'ya gidecek insanlar kesinlikle tarih okumadan gitmesinler. Mesela Mizrahi Yahudiler var. Yani Doğulu Yahudiler. Sefaratlar Akdeniz Yahudisi. Mizrahiler Doğu Yahudileri. Bunlar Araplarla, Kürtlerle, Farslarla falan beraber yaşamış. Bir kısmı yine Türklerle bizim Anadolu coğrafyasında. Ve ayrı bir dilleri de yok yani. Ya İbranice konuşuyorlar az miktarda ama büyük çoğunluğu Arapça konuşuyorlar.
Evet.
Arapça ve o kültürü çok benimsemişler. Bir de mesela o coğrafyadan tamamen kopuk Eşkenazlar var. Avrupalı, Kuzey Avrupalı Yahudiler. Bunlar artık kuzeylileşmiş. Hiç Orta Doğulukla bir alakası ama öteki adam yemesi, içmesi, muhabbeti, oturup kakara, kikirisi her şeyle tamam bir şey.
Orta Doğu'ya uyum sağlamış.
Orta Doğu'daki bir Arap gibi, bir Kürt gibi, bir Fars gibi, bir Süryani gibi olmuş. Tabi bunların hepsinin toplandığı bir ülke olunca İsrail kendi içinde çok karışık bir toplum. İnsanların tiplerinden, davranışlarından da bunu anlıyorsun. Politik olarak da çok karışık. Hepsinin partisi var, hepsinin bir şeyi
tabii
var.
Tabii şu son zamanda iyice karıştın.
Evet. Ama tabii hepsinin bir devleti olma hikayesi var ve çok ilginç tarafı acayip bir laik antilaik veya seküler dindar kavgası var. Ve artık giderek de artıyor. Ama Kudüs herkesin dindar olduğu bir şehir. Mesela Müslümanlar çok dindar. Diğer yerlerde çok gevşek Müslüman çok. Zaten Hristiyan Araplar da var az miktarda olsa ama gevşek Müslüman da çok o coğrafyada. Ama Kudüs'te herkesin dindar. Herkes kendi kutsalına sahip çıkma gayretiyle dindarlaşmış.
Ya çıkmazsak elimizden gidecek
gider diye bir korku var. Bir de şöyle bir inanç turizm merkezi. Şimdi biz otelde yemek yiyoruz, çok ilginç. Bir Arap, Müslüman Arap'ın oteli çok yakın. Yemek salonunda 72,5 millet var. Hristiyanlar da var, Müslümanlar da var. Ve Hristiyanlar da Müslümanlar da farklı farklı milletlerden. Hepsi gelmiş orada kendi kutsalını ziyaret ediyor. Tabii Mescid-i Aksa'nın o kapılarından herhangi birinden girip o mekana girdiğinizde sükunetle şöyle bir saat, yarım saat oturun. Gerçekten orada ki modern tabirle başlayayım. Pozitif enerji.
Aurayı
algılayacak. Pozitif enerji, ruhaniyeti, feyzi, huzuru hissediyorsunuz. Ki bazen öyle Mescid-i Aksa'nın içinde de itiş kakış olsa da o huzur halini hissediyorsunuz bahçesiyle vesaire. Tabii bahçesi de bir şenlik yeri aynı zamanda. Mesela bazı hafta sonları vesaire şunlar filan. Aileler Kudüs'e eşyalarını alıp geliyorlar, orada piknik yapıyorlar. İşte bakıyorsunuz Amerikalı, işte İsviçreli, Rus bir Yahudi de gelip ziyaret ediyor. Rus Hristiyan da geliyor. İşte Faslı bir Müslüman da geliyor. Evet. Herkes geliyor.
Evet.
Orada ve herkesin de çok ilginç. Kudüs sokaklarında herkes birbirine karşı saygılı. Kimse kimseye kabalık yapmıyor.
Peki asıl karmaşa nerede çıkıyor? Genelde hani yok. Askerlerin, polislerin saldırdığı veya...
Şöyle, İsrail Devleti Eski Kudüs'ü ele geçirmeye çalışıyor. Eski Kudüs'ün büyük parçası Müslümanlara ait. İki tane küçük parça da Hristiyan ve Yahudilere ait. Hristiyanlarla, Müslümanlar yani Hristiyan Araplarla, Hristiyan Ermenilerle Müslümanlar Yahudilere karşı birlikte mücadele ediyorlar.
Aslında direniyorlar diyebiliriz. Tabii.
Bir mücadele. Yani mesela o ölen isimlerin bir kısmı Hristiyan Arap. Gazeteci bir kız vefat etmiş, öldürmüştü.
Evet.
Mesela o kız Hristiyan Arap. Yani orada bir İsrail'le karşı bir ortak mücadele var. İsrail'in kendi içinde de az da olsa biz böyle yapmamalıyız diyen bir Yahudi ekip de var. Sol ekipler bayağı ciddi bir şey ama tabii o kadim şehrin kavgası gürültüsü olmasa kadim şehir daha da mamur bir yer olabilir. Belki de olmalı da Müslüman açısından da. Kudüs Müslümanlar için önemli. Sonuçta iç politik sorunlar komşu ülkelerle çözülür. Dışarıdan birinin gelip bir şey yapmasıyla çözülemez. Çünkü hemen yanında işte Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Suriye var, Lübnan. Bunlarınla birlikte ve bir harp sonucu da kurulmuş bir ülke olduğu için ama Kudüs meselesi, özellikle Mescid-i Aksa meselesi için gerçekten Müslümanlar ittifakla bir şey bulmalı.
Şimdi biz komşumuz olmamasına rağmen mesela bir Kosova'ya gitmişiz. İşte gittiniz, gördünüz zaten. Orada bir padişahımızı, bir sultanımızı orada bırakmışız, gelmişiz. Yani komşu olmak, sadece komşu olmak yetmiyor. Süper güç olursanız, kendiniz güçlü olursanız sınırların ötesine de müdahale etme imkanına sahip oluyorsunuz. Bugün Filistin'de mesela komşularından medet uman bir Filistin yok ama Türkiye'den medet uman bir Filistin var sonuçta. Değil mi?
Halk nezdinde evet.
Halk nezdinde evet.
Ama siyasi olarak çok bir şey yapamazsınız.
Evet.
Çünkü Orta Doğu'da düzen güçle kurulur. Onun için Osmanlı gelmiş kesin hakimiyet sağlamış. Kesin hakimiyet sağladığınızda iş bitiyor tabii. Ondan sonra sonra gelen oturmuş mesela Almanlarla mesela çok fazla Alman eseri var. Ya dedim nereden bu kadar çok Alman eseri var? Abdülhamit Han'la Almanların ilişkileri iyi olduğu için Almanlar kilise yapmışlar, hastane yapmışlar. Bir takım eserler yapmışlar oradaki. Çünkü orada Hristiyanlar üstünde hakimiyet kurma mücadelesi de var. Yani Hristiyan ülkeler de Rusya'sı, Almanya'sı, Fransa'sı hepsi Osmanlı oradayken bir şey yapayım diye hep Osmanlı'yla bir şey olmuş. Ama tabii şöyle bir şey var. Türkiye'de bana ne bilmem nereden, bana ne şuradan, bana ne buradan diyen bir kafa var. Yani işte bana ne diyemiyorsun. Çünkü orada geçerken sana ait bir şeyler görüyorsun. Bir bayrak görüyorsun, levha görüyorsun, arma görüyorsun, kitabe görüyorsun. Bana ait bu. Orada da işte Araplar konuşurken Eyyamül Osmani diyor veya Eyyamül Etrak diyor. Yani Türklerin zamanı, Osmanlıların zamanı gibi bir şey yapıyor. Şimdi buradan etkilenmemek mümkün değil.
Mümkün değil. Kayıtsız kalmak da mümkün değil.
Ama Kudüs'ü bütün olarak görmek lazım. Anlamak lazım. Çünkü insanlığa şu an üç din mensupları hakim. Hintliler ve Çinlerin ki dünyanın o coğrafya yere yakın oluşturuyor ama bir hakimiyeti yok. Ama dünyayı etkileyen bütün olaylar, hareketlere baktığınızda Hristiyanların ve Müslümanların hakimiyeti, gücü, fikri, ilmi vesaire geçiyor. Yani ilahi dinler diyelim, kutsal kitaplara dayanan toplumlar. Bütün bunda merkezi Kudüs. Bir Müslüman olarak benim için oranın önemi Bambaşka. Niye? Çünkü İsa Aleyhisselam'da, Musa Aleyhisselam'da, İbrahim Aleyhisselam'da benim de peygamberim.
Tabii ki.
Kur'an-ı Kerim'de onlarca atıf var, hadise var, örnekleme var. Bunları niye bize anlatıyor ki?
Evet.
Cenab-ı Hak.
Ya benim peygamberlerim orada diyorsunuz.
Tabii tabii kesinlikle.
Onlar,
yani.
Onlar orada diyorsunuz.
Kesinlikle.
Bu güzellik var. Bu özgüvenle gitmek lazım aslında.
Bu özgüvenle
evet.
Gitmek
bir
lazım.
Bir mağdur edasıyla değil. Ben kendi peygamberlerim topraklarına gidiyorum edasıyla
yani
gitmek
bir
lazım.
Hayatta her zaman bir yerlerde bir kavga gürültü olmuştur bir şeyler. Kavgaya takılmamak lazım.
Doğru.
O kendi içinde devam eder. Tabii orada da hakkın yanında olmamız lazım. Ama asıl olan bu dükkan benim diyebilme özgüvenine sahip olmak lazım.
Evet, eyvallah.
Herkesin medeniyet iddiası var ama tabii bunu böyle sertliğe çevirdiğinizde arada mağdur ve mazlumlar, garibanlar
evet.
gidiyor.
Evet. Asıl mesele bu aslında.
Evet.
Kültürlerimizi barışçıl, huzurlu yollarla yaşamanın derdinde olalım inşallah. Çok teşekkürler.
Biz teşekkür
ederim. Ağzınıza sağlık. Sağ olun, var olun. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, Kültürden İrfana programında bu hafta Kudüs'ü konuştuk. Haftaki programa, belki bir sonraki programda Balkanları konuşmak üzere bir niyetimiz var. O ana da hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.